Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bendeniz Ömer Faruk Demireşik. Bu hafta sizlerle bir ayet köşemizde, geçtiğimiz hafta başlamış olduğumuz Fetih Suresinin 27. ayet-i kerimesini izah etmeye devam edeceğiz inşallah. Hatırlayacağınız üzere, geçtiğimiz hafta bu ayetin ve Fetih Suresinin iniş sebebini anlatmıştık. Hangi vesileyle, hangi ortamda bu sure ve bu ayetler indi diye genel bir bilgi vermeye çalışmıştık. Çok kısaca hatırlatırsak, Peygamberimiz umre yapmak üzere Medine'den yola çıkmış, fakat Mekkeliler askeri birlikler hazırlayarak Peygamberimizin umre maksadıyla da olsa Mekke'ye girmesine müsaade etmemişlerdi. Çeşitli gerginliklerden sonra Mekkelilerle Müslümanlar arasında bir anlaşma yapılmış ve bu anlaşmanın maddeleri zahiren Müslümanların aleyhine görünmüştü. Mekkeliler muzaffer komutan edasıyla kendi şehirlerine dönerken, Müslümanlar ise boynu bükük, huzursuz ve çaresiz bir şekilde başları önlerinde Medine'ye doğru hareket etmişlerdi. Bu esnada Peygamber Efendimiz'e yolda vahiy gelmeye başlamış. İnsanlar Peygamber Efendimiz'in yaşadığı o haleti ruhiyeyi dışarıdan fark ederek kendi hallerinden büyük bir endişeye kapılmışlardı. Çünkü çeşitli derecelerde Peygamber Efendimizin emrine itaatte gecikmeye düşmüşler. Hatta Peygamber Efendimiz şunu yapın dediği bazı şeylerde de emre itaatte gevşek davranmışlardı. Bu sebeple inen ayetlerin kendi aleyhlerine olduğunu ve büyük bir manevi cezaya çarptırılacaklarını düşünüyorlardı. Fakat ayetler Müslümanları kınamak bir tarafa, yaşamış oldukları o şartların ve maddeleri ağır gelen bu anlaşmanın kendileri için çok büyük bir fetih olduğunu, mahiyetini Allah'ın bildiği birçok müjdelere sahip olduğunu bildirmektedir. Gerçekten peş peşe gelen hadiseler bu anlaşmanın müminler için ne kadar büyük bir fetih olduğunu, ne kadar büyük bir başarı olduğunu göstermiştir. İşte bu surede zikrettiğimiz 27. ayet-i kerimede Allah-u Teala tam mahzun bir şekilde dönerken Müslümanlar, şüphesiz Allah Resulünün gördüğü rüyayı gerçekleştirerek doğru çıkaracaktır buyurmaktadır. Bu ayetin başında lekad sadakallahu diye başlayan kısmı ve hemen devamında letedhulunnel mescidel harame inşaallahu aminin diye devam eden ve çift teyitle, tekitle haber verilen, yani elbette ve elbette, şüphesiz, muhakkak diye vurgulayarak, adeta üstüne basarak söylenen hakikat, Peygamberimizin müminlerle beraber muhakkak ve muhakkak umre için Mekke'ye gireceğiydi. Bu münafıkların iddialarına Müslümanların kafası karışık bir şekilde söylediklerine cevap mahiyetindeydi. Çünkü onlar Peygamber Efendimizin rüyasında Mekke'ye gidildiğini, Kabe'nin tavaf edildiğini, umreden sonra ihramdan çıkmak için tıraş olduklarını vesaire görmüştü Peygamberimiz ve haydi umreye gidiyoruz diyerek onları Medine'den umreye davet etmişti. Fakat bu gidişlerinde, Hudeybiye anlaşması yapılan bu gidişte bunların hiçbirisi gerçekleşmemişti. Hani biz umre yapacaktık, hani biz Kabe'nin etrafında tavafta bulunacaktık diyerek şüphelerini dile getirmişlerdi. İşte Allah-u Teala bu şüphelere elbette ve elbette, muhakkak bu umre yapılacaktır, hem de en kısa zamanda diyerek geleceğe dair bir bilgi vermektedir. Geçtiğimiz hafta sözlerimin başında şöyle demiştim. Sadece bu ayet bile Kur'an'ın Allah tarafından indirildiğini, Peygamber Efendimizin hak bir peygamber olduğunu göstermek için yeterlidir. Çünkü bütün olumsuz şartlara rağmen Allah tıpkı rüyasında Peygamber Efendimizin gördüğü üzere şartların değişeceğini, Müslümanların Allah Resulü ile birlikte umre yapacaklarını haber vermiştir. Ve bu rüya, Allah'ın bu vaadi bir yıl sonra tıpkı tasvir edildiği şekilde gerçekleşmiştir. Eğer hadisatın hakimi, olayların yaratıcısı, Peygamber Efendimiz'i hak din ile gönderen bir Rab olmasaydı, Kur'an-ı Kerim onun tarafından indirilmiş bir kitap olmasaydı, ne Peygamber Efendimiz'in bir yıl sonraya veya daha sonraki bir zamanda yaşayıp yaşamayacağına dair bir garanti olabilirdi ve de o olumsuz şartlardan böyle bir mucizenin gerçekleşmesi imkansızdı. Çünkü Mekke'nin en akıllı insanları bir araya gelmiş, kendi lehlerine, Müslümanların aleyhlerine bir sürü madde hazırlamışlardı. Fakat her madde adeta kendi aleyhlerine işledi. Maddelerden bir tanesi 10 yıl boyunca iki taraf arasında Mekke ile Medine, yani müşriklerle Müslümanlar arasında harp olmamasıydı. Bu anlaşma maddesi sayesinde Müslümanlar çok büyük bir fethe, manevi bir fethe mazhar oldular. Anlaşmanın yürürlükte olduğu iki yıl boyunca Müslüman olanların sayısı, peygamberliğe ilk defa peygamberimizin başladığı 19 yıl öncesinden o ana kadar Müslüman olanların sayısını geçmişti, kat kat fazlasıyla. 19 yılda Müslüman olanların adedi birse, bu iki yılda Müslüman olanların sayısı 2-3 katını artmıştı. Bunun en bariz örneklerinden bir tanesi, umreye katılan kimselerin rakamı 1400, diğer rivayetlere göre 1500, 1700, hadi diyelim 2000 kişi toplasan. Fakat bundan 2 yıl sonra Müslümanlar Mekke fethi için Medine'den yola çıktıklarında 10.000 kişi Peygamber Efendimiz'e katılmıştı. Yani sadece Medine'den çıkan insanları baz alsak bile bunun 5 katı arttığını rahatlıkla görebiliriz. Diğer taraftan ilk yıl ziyaret edilmemesi, ikinci yıl 3 günlüğüne Mekke'de kalınması maddesi de yine Müslümanların lehine gerçekleşmiştir. Müslümanları vakur bir şekilde, huşu ile, ihlasla ibadet ettiklerini, Allah'a kulluk yaptıklarını gören müşrikler, uzaktan bunu izleyen müşrikler, yavaş yavaş kalplerine hakim olamamaya başlamışlar ve içten içe İslam'a gıpta etmeye, meyletmeye başlamışlardı. O kadar ki en çok güvendikleri komutanlar, Halid bin Velid gibi, deha gördükleri Amr bin As gibi insanlar bir bir bu barış döneminde Müslüman olmuşlardı. Diğer taraftan yine anlaşma maddelerinden Kureyş'ten Medine'ye geçen insanlar da iade edilmiş, fakat tekrar Mekke'ye esarete gitmek istemeyen Müslümanlar kaçarak ayrı bir yerde birikmişler ve Mekke'nin kervanlarını adeta musallat olmaya başlamışlardı. Nihayet Mekkeliler Peygamber Efendimiz'e müracaat ederek o zaman çok önem verdikleri bu maddenin değişmesi ricasında bulunmuşlardı. Aman siz mümin olanları sağdan soldan toplayın, Medine'ye sizin yanınıza gelsinler ve bizim ticaret kervanlarımıza veya diğer kervanlarımıza zarar vermesinler diyerek özel ricada bulunmuşlardı. Kısacası Allah onları kendi kazdıkları kuyuya düşürmüştü. Onlar bir hile yapmışlar, Allah da onların hilelerini kendi başlarına çevirmişti. İşte bu ayet-i kerime Peygamber Efendimizin rüyasının muhakkak o rüyada gördüğü gibi gerçekleşeceğini bildiren, geleceğe dair gaybi mucizelerden bir tanesidir. Şayet biraz önce de ifade ettiğim gibi bu Allah tarafından gönderilmiş bir ayet olmasaydı, şayet Kur'an-ı Kerim Allah'ın indirdiği bir kitap olmasaydı, bu kadar büyük iddialarda bulunması ve bunların gerçekleşmesi mümkün olmazdı. Gelecekle ilgili Rabbimiz yeminler ederek, üstüne basa basa ısrarla vurgulayarak bir takım hadiselerin o an görünen şartlardan çok farklı gerçekleşeceğini bildirmiş ve o gün geldiğinde bu hadiseler tıpkı ayet-i kerimede, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın indirdiği vahide olduğu şekliyle gerçekleşmişti. Bu bile Kur'an-ı Kerim'in, İslam'ın ve Peygamber Efendimiz'in hak olduğunu göstermeye kafidir. Bundan sonraki ayet-i kerime, yani Fetih Suresi'nin 28. ayet-i kerimesini inşallah önümüzdeki hafta ele almaya çalışacağız. Bu ayet-i kerime, 28. ayet-i kerime de biraz önce vurguladığımız esası, hakikati ortaya koyuyor. Meali şu şekilde, mealini verelim. İnşallah önümüzdeki hafta bu ayet-i kerime üzerinden devam edeceğiz. Resulünü bütün dinlere üstün kılmak üzere hidayet ve hak din ile gönderen O'dur. Buna şahit olarak Allah yeter. Rabbimiz bizi indirdiği kitabına, gönderdiği peygamberine bütün kalbiyle iman eden, imanında hiçbir şüpheye yer vermeyen halis kullarına dahil eylesin. Bizi mümin olarak yaşayıp, mümin olarak vefat eden ve neticede rızasına nail olan bahtiyar kulları arasına dahil eylesin. Bir hadis. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anh enne Rasule sallallahu aleyhi ve sellem kal. Leyse şedidu bis surati. İnneme şedidu lezi yemliku nefsehu indel gadabi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gerçek baba yiğit, güreşi kazanan değil, öfkelendiği zaman öfkesini yenen kimsedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte insanların kendi aralarında met ettikleri, kahraman, cengaver olarak gördükleri kimsenin sadece hasmını alt eden, onu kaba kuvvetle yenen kimse olmadığını, asıl yiğitliğin, asıl kahramanlığın duyguları ve bilhassa öfkeyi mağlup etmekle olacağını ifade buyurmuştur. Bu hususta başka hadis-i şerifler de vardır. Mesela nefisle mücadele düşmanla mücadeleden daha zordur. Yine en azılı düşmanın nefsindir buyurulmuştur. Nefis gerçekten bütün menfi duyguların merkezidir. Öfke, kıskançlık, hırs, tamah gibi pek çok duygu nefis merkezli olarak insana verilmiştir. Eğer insan potansiyel olarak kendi bünyesinde var olan duygularını yanlış yerlerde kullanırsa, o duygu amacına aykırı kullanıldığı için insan aleyhine işlemeye başlar. Rabbimiz sevgiyi kendi rızası için, öfkeyi de düşmanlarına mukabelede bulunmak için insana vermiştir. Şayet insan öfkeyi yanlış yerde kullanmaya başlarsa, o öfke başlı başına bir zarara dönüşür. Yine sevgi Allah'a, Allah'ın sevdiği kullara, Allah'a yaklaştıran amelleri olmalıdır. Şayet insan bu sevgiyi, sevgi potansiyelini, içindeki sevgi duygusunu Allah'ın muradından aykırı bir şekilde Allah'ın düşmanlarına veya sevmediği amellere yöneltirse, o sevgi duygusunu heder etmiş, israf etmiş demektir. Ve bu sevgiyi aleyhte, olmaması gereken yerde ne kadar çok şiddetli olarak kullanırsa, o şiddette de, o nispette de zarara uğrar. Sevgi de, öfke de, kıskançlık da, hırs da uygun yerlerde kullanıldığında insanın yükselmesine sebep olur, vesile olur. Yok eğer onlar Allah'ın razı olmadığı, hoşnut olmayacağı yerlerde kullanılırsa insanın ayağına kement olur, yükselmesini, manevi olarak Allah'a yaklaşmasını engellediği gibi şiddeti nispetinde de Allah'tan uzaklaşmasına sebep olur. O halde mümin duygularına hakim olan, potansiyel olarak içinde bulunan duyguları Allah'ın rızası istikametinde kullanmayı bilen insandır. Kimi insanlarda bazı duygular daha had safhada verilmiştir, ihsan edilmiştir. Kimisinde hırs, kimisinde kıskançlık, kimisinde öfke, kimisinde yumuşaklık, kimisinde sertlik. Yani kısacası herkeste farklı farklı karakterler, farklı farklı mayalar vardır. Mühim olan insanın kendi mayasını, kendi şahsiyetini, karakteristik özelliklerini tespit etmesi ve buradan Allah'a nasıl ulaşacağını bulmasıdır. Hayat insana bunun için verilmiştir. İnsan kendisini tanıdığı müddetçe, kendisini tanıyabildiği nispette Allah'a yaklaşır. Bir kıssa. Ebu Süleyman Havvas Kuddisesi Ruh diyor ki, bir gün eşeğe binmiştim. Sinekler eziyet veriyor, onun için eşek başını durmadan eğiyor ve ben de elimdeki değnekle eşeğin başına vuruyordum. Nihayet eşek kafasını kaldırdı ve vur dedi. Şüphe etme ki bu dayak yarın senin başına inecektir. Hüseyin Razi Ebu Süleyman'a bu gerçekten oldu mu diye sormuş. O da evet, tıpkı işittiğin gibi demişti. Bu ibretli bir kıssa. Yani gerçekten eşeğin dile gelmesi olmuş mudur? İnsanın anlayacağı şekilde kelimelere dökülerek eşek konuşmuş mudur bilinmez. Ama hal diliyle kalbi olan, Allah'tan korkan, ahiret gününü uman bir insan için bırakın eşeği, bütün canlı varlıklar, cansız varlıklar dile gelir konuşur. Mezarlıklar dile gelir konuşur. Yağan karlar dile gelir konuşur. Dökülen sonbahar yaprakları konuşur. Ve her biri hakikat anlatır. Dünyanın fani olduğunu, fena bulacağını, ahiretin ise sonsuz bir yurt olarak insanlar için hazırlandığını bildirir. Burada ayrıca kul hakkına ve hayvan hakkına dikkat çekilmiştir. İnsan çeşitli sebeplerle pek çok kimsenin hakkına girer. Fakat ahiret günü geldiği zaman, hesaplar ortaya konulduğu zaman artık orada akçeler geçmez. Orada paralar geçmez. Orada geçen şey sadece sevaplardır, günahlardır. İnsanlar çok büyük servetlerle, ahiret serveti olan sevaplarla kıyamet yerine, mahşer meydanına gelir. Fakat kul hakları sebebiyle orada geçen akçe olan sevap ve günahtan vere vere vere vere yapmış olduğu o dağlar gibi sevaplar yok olur. Eğer hala alacaklıları haklarını talep eder vaziyette kapısına gelmişse, vereceği sevabı kalmadığından onların günahlarını yüklenmeye başlar. Bu manada hayvanlar da gerek birbirlerinden, gerekse insanlardan haklarını alacaklardır. Mazlum kalmayacaktır. Sonra Allah-u Teala hayvanlara hak alıp verme işleri bittikten sonra toprak olun buyuracaktır. Kafirler ise onların bu şekilde yok olup gitmesinden ve bundan sonraki safahatı görmemesinden dolayı müthiş bir hasretle, müthiş bir gıptayla onlara bakıp keşke biz de toprak olsaydık diyecektir, ama artık iş işten geçmiştir. Hayvanlar akıl ve irade sahibi varlıklar olmadığı için onlara hesap, kitap, cennet, cehennem yoktur. Ancak insanlar bu dünyada yaptığı her şeyin karşılığını misliyle, aynısıyla görecektir. O gün hiç kimseye zulmedilmez. Ama herkes zerre miktarı yaptığı iyiliği de, zerre miktarı yaptığı kötülüğü de bütün niyetleriyle birlikte görür, önüne konur. Rabbimiz o çetin hesap gününde, o kıyamet meydanında bize de lütfuyla, merhametiyle, mağfiretiyle muamele buyursun. Bizi affettiği kullar arasına dahil eylesin. Amin.